Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 21 İsven 1400 Hicri Kameri, 9 Şaban 1443 ve miladi 12 Mart 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasi analiz Sayın İhsan Kaçar ile Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği toplantısına mesaj gönderdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü uluslararası düzenin değişmekte olduğunu belirtti. Son 24 saatte koronavirüsten ülkede 120 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'yı Rusya'ya karşı faşizanlıkla suçladı. Filistin'de esir hareketi geniş çaplı bir açlık grevine hazırlanıyor. Ve Putin, aşırı milliyetçilerin suçlarının sonlanması için Kiev'e nüfuz edin dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği toplantısına gönderdiği mesajda cepheleşmenin farkındalığı ve halk cephesinin lehine rol ifa etme hazırlığı ve doğru yaklaşımı benimsemenin zaruretine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nin 56. toplantısına gönderdiği mesajda son sıralardaki siyasi ve askeri gelişmeleri işaretle cepheleşmelerin farkındalığı ve halk cephesinin lehine rol ifa etme hazırlığı ve doğru yaklaşımı benimsemenin de zaruretine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi aziz öğrencilere hitap ederek şu günlerde siyasi ve askeri olaylarına tahmin edilen dünyanın tarihi dönemecinin bir parçasını teşkil ettiğini kaydetti. Ayetullah Hamine'yi mesajında bu aşamada büyük milletin önde gelenleri ve elitlerinin üzerinde özel sorumluluk olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi cepheleşme ve kamplaşmaların tespit edilmesi ve doğru yaklaşımın tercih edilmesinin kısa süreli sorumluluk ve halk cephesinin lehine gelişmelerde rol ifa etmek için hazırlıklı olmanın orta vadeli sorumluluk olduğunu ifade etti. Ayetullah Hamine'yi mesajında siz aziz öğrenci gençler her iki alanda paylaşılabilir ve Mübarek İslam ismiyle süslenen derneklere olan ümidi aktif hale getirebilirsiniz ifadelerine kullandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e tebrik mesajı gönderdi. Aliyev kaleme aldığı mesajda Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk üzerine kurulduğunu belirterek, bugün İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yüksek düzeydeki dostluk ilişkileri iki ülkenin son 30 yılda yürüttüğü ortak çalışmaların bir sonucudur. Bu yıllarda sayısız karşılıklı ziyaretlerin, imzalanan belgeler, varılan anlaşmalar ve ortak projeler, siyasi, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve diğer alanlarda dinamik işbirliğimizin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır ifadesini kullandı. Aliyev, İran ile ülkesi arasındaki düzenli siyasi görüşmeleri takdir ederek, bugün İran-Azerbaycan Cumhuriyeti karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için birçok vizyon olduğuna inandığını belirtti. Aliyev ayrıca Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni ilişkilerin kurulması konusunda İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan mütabakat muhtırasının önemini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ve Ukrayna savaşına işaretle uluslararası düzenin değişmekte olduğu ve son şekli için kabuk atmakta olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bugün Meşhed kentinde düzenlenen yurt dışındaki İranlı öğrenciler ve hocalar seminerinde yaptığı konuşmada, Ukrayna'da bugün yaşanan savaş ortamının 30 sene öncesinden hazırlandığını fakat silahların bugün patladığını kaydetti. İran'ın Rusya ile Ukrayna savaşı konusuna yönelik politikasının bağımsız ve dış politika çerçevesinde olduğunu söyleyen sözcü, İran'ın savaşa ve dünyanın Amerika ve NATO tarafından yutulmasına karşı olduğunu söyledi. Dışişleri Sözcüsü Hatipzade yeteri kadar güçlü olup ülkenin ulusal çıkar, bağımsız ve toprak bütünlüğünü korumak için elden geleni yapacaklarını, hiçbir ülkenin uydusu olmadığını da belirtti.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatimi Emin, Ermenistan'a yaptığı ziyaretinde bu ülke ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılabileceklerini vurguladı. Bakan Fatimi Emin, İran'ın Ermenistan'a ihracatında %20 oranında artış olduğuna işaretle, İran ile Ermenistan ticaret hacminin 500 milyon dolar olduğunu, ancak iki tarafa göre bu rakamın 1 milyar dolara çıkarılabileceğini kaydetti. 13. hükümetin komşularla ilişkileri geliştirme politikasına dikkat çeken Fatimi Emin, İran teknolojilerinin Ermenistan'da çok olumlu karşılandığını ve açık şekilde İran teknolojisi transferini istediklerini ifade etti.
İran Gümrük Sözcüsü Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerine ihracatta %41 oranında artış olduğunu kaydetti. İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, geçen 11 ayda İran ile Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında 32 milyar 712 milyon dolar değerinde ticaret gerçekleştiğini işaretle, önceki yılın aynı dönemine göre İran'ın Şanghay üyelerine ihracatında %41 oranında artış yaşandığını söyledi. Yetkili aynı dönemde İran ile Şanghay üyeleri arasında gerçekleşen ticaretin değerinde %31 oranında artış olduğunu da vurguladı. Latifi, İran'ın Çin'e 12 milyar 634 milyon, Afganistan'a 1 milyar 655 milyon, Hindistan'a 1 milyar 634 milyon, Pakistan'a 1 milyar 129 milyon, Rusya'ya 439 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2219 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 hastaların toplam can kaybı 138.880 831'e, vaka sayısı ise 7.119.763'e çıktı. Hastalardan 2.921'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.774.197'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
İran-Türkiye ortak yapımı olan Ceviz Avcı Vizyon Galası dün İstanbul'da bulunan Atlas 1948'de yapıldı. Film, İtalya, New York, 7. Balkan Panorama Film Festivali gibi ülke ve festivallerden ödülle dönmüştü. İlk Türk-İran ortak yapımı olan Ceviz Avcı filmi, darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine getirdiği üzgün bakış açısıyla farklı siyasi, ahlaki ve felsefi bakış açılarına şiirsel bir sinematografi, eşsiz bir ses ve müzik tasarımı ile sinema perdesinde seyirciyle buluşacak. Yönetmenlerini Türk sinemacı Faysal Sosyal ve yapımcılarını İranlı Ali Nuri Ospoy'un üstlendiği Ceviz Avcı'nın senaryosu da Faysal Soysal'a ait. Kaplumbağalar da Uçar ve Armut Avcı filmlerinin kurgusu Mustafa Kerkapuz filminin kurgucusu, Sayyar Satıcı ve Kertenkele filmlerini de ses tasarımcısı Muhsin Roşan, filmin ses tasarımını Bir Ayrılık ve Güneşin Çocukları filmlerinin renk tasarımcısı Hutan Hak Şenaz, filmin renk tasarımını ve Peyam Azadi'de filmin müziklerini de yaptı. Ceviz Avcı filmi dün 11 Mart'ta vizyona girdi.
Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırım kararını eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu dün Antalya'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başta Amerika ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Erdoğan, Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın söz konusu eleştirisi Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği tarafından Rusça altyazıyla paylaşıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından birçok ülke Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mevcut durumda Rusya'ya yaptırım uygulama planlarının bulunmadığını kaydeden Kalın, Moskova ile enerji, turizm, tarım gibi sektörleri de içeren güçlü ekonomik bağlarından zarar görmesini istemediklerini söyledi. Kalın, yaptırım kararından kaçınmaları noktasında daha önemli bir faktör olarak Rusya ile diyalogda kalmaya devam etmek istediklerini vurguladı. Batı ülkelerinden yetkililerin de Türkiye'nin Rusya ile iletişimde kalmasının önemini kendilerine aktardıklarını belirten Kalın, bazılarının Rusya ile iletişimde kalıp onları teşvik ederek müzakere masasına geri dönmeye yönlendirmesi gerekiyor dedi. Kalın, bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin'den gelecek dedi ve güven kalanını açık tutmak için de Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşürmediğini söyledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninde konuştu. Amerika'nın Türkiye'yi Rusya'ya yönelik yaptırımlara ortak etmek istediğini söyleyen Bahçeli, bu konuda Amerika kendisine çekidüzen vermelidir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ukrayna krizi nedeniyle başta Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen Bahçeli, Rusya yönelik yaptırımlar olduğu doğru bir yaklaşım değil dedi. Türkiye'nin Rusya yönelik yaptırımlara katılmasının doğru olmadığını söyleyen Bahçeli, savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip olmak, savaşı tahrik etmek, gibi yaklaşımlara dikkat etmek lazım. Amerika kendisine çekidüzen vermeli. Bu dünyanın Amerika'ya soracağı çok soru vardır. Bunlar Irak'tır, Afganistan'dır, Suriye'dir, terörist faaliyetlerdir. Bunları yaparken dünyadan Amerika'ya bana ekonomik yaptırım uygulayın ben vazgeçeyim dememiştir. Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi muhalifleri sosyal kargaşayı arttırmak için söylenmedik söz bırakmadı. Konuşmasında ikinci düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na da değinen Bahçeli, barış yolunda atılmış bir adımdır. Barış sağlayabilecek müzakerelerin başlangıcı yapılmış ve başarılı olmuştur. İki ülkenin bakanını Antalya'da bir araya gelmesinin kabulünün yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın masada olması, hakemlik olarak tanınması anlamına gelir, dedi.
Esir harekete gene şaplı bir açlık grevine hazırlanıyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Ulusal Esir Hareketi tüm işgal zindanlarında gerçekleştirilmesi planlanan geniş çaplı bir açlık grevine hazırlandığını ve gasp edilmiş haklarının tümünü geri alıncaya kadar da mücadelenin süreceğini açıkladı. İşgal rejiminin cezaevleri yönetimine karşı başlatılan Esir direnişinin 8. bildirisinde direniş hareketlerinin yakında uygun şartlara göre kapsamlı açlık grevinin başlatılmasının kesin tarihini belirleyeceğini duyurdu. Açıklamada işgal yönetiminin esirlerin havalanmaya çıkış sürelerinin azaltılması konusundaki kararından geri adım atmasının esirlerin tüm haklarının geri alınması konusunda atılmış bir adım sayılacağına ama tüm temel haklar geri alınacağı kadar mücadelenin tamamen durdurulmasının da söz konusu olmayacağına dikkat çekildi. Açıklamada esirlerin ulusal hareketin kararlarına uyma konusundaki kararlılığının işgal rejimini geri adım atmaya zorladığı belirtilerek onlardan ileride başlatılacak stratejik savaş için kemerleri sıkmaya da hazırlıklı olmaları istendi. Hareket Filistin halkına da kendilerine verdiği destekten ve sürekli yanında yer almasından dolayı teşekkür ederken bu desteğin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesi 17. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'la yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin suç eylemlerinden son ermesi için Kiev üzerinde nüfuz oluşturmalarını talep etti. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi tavırların suç eylemlerinden sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol'den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırması için geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini duyurdu. Ukrayna'nın yabancı lejyon kurma hamlesini de takiben Donetsk lideri Denis Pushilin, Batı Asya ülkelerinden gönüllülerin en kısa zamanda Donetsk'e gelebileceğini belirtti. Sosyal medya platformlarının kısıtlamaları hakkında yorumda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerikalı dijital platformların Ukrayna'da aşırı milliyetçiliğin körüklenmesinden doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Filistin'in Batı Şeria bölgesi ve Kudüs işgal güçleriyle şiddetli çatışmalara sahne oldu. Birçok noktada eylem gerçekleştirildi. İşgal güçlerinden yaralananlar ve Filistinlilerden de şehit edilenler oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Kudüs, Nablus ve Ramullah'tan 4 Filistinli genç şehit edildi. 86 noktada çatışma meydana geldi. İkisi bıçaklama, biri araçlı saldırı, 10'u silahlı saldırı, 14'ü işgal güçlerine değişik noktalarda Molotov kokteyli veya el yapımı patlayıcı atma eylemi olmak üzere toplam 27 eylem gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı bir günde 80'den fazla kişinin terörizm ve çeşitli suçlardan dolayı idam edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 80'den fazla kişi hakkında verilen idam kararlarının infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada idam edilen kişilerin terör eylemlerine karışmak ve çeşitli suç işlemekle suçlandığı iddia edildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın iddiasına göre idam edilenlerin şeytan ve sapkın düşüncelere takip ettiğini, yabancıların maşası olarak ülkeye ihanet edip terör eylemlere işleyen suçlulardı. İdam edilenler arasında 7'si Yemen ve 1 Suriyeli vatandaşının da yer aldığı bildirildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı 81 kişinin tümünün bir günde idam edildiğini vurguladı.
Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerine yaptığı son ziyaretlerde Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett, Korsan rejimin katılımıyla bir tür NATO ittifakı kurulmasını önerdi. El Meyadin Haber Ajansı, Siyonist kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Naftali Bennett, Fars Körfezi ülkelerini ziyareti ve Korsan rejimi yetkililerle görüşmesi sırasında Siyonist rejimin katılımıyla bir Arap-NATO ittifakı kurmalarını önerdiğini belirtti. Naftali Bennett, Siyonist rejimin başbakanı olarak geçtiğimiz ay iki uzlaşmacı ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i ziyaret etti. Bu ziyaretten birkaç gün önce Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz, Bahreyn'i ziyaret etmiş ve iki taraf arasında bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Birkaç gün önce ise Siyonist ordu genelkurmay başkanı Aviv Kohavi, Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaret etti. Bu, Siyonist ordusu genelkurmay başkanının Bahreyn'i ilk resmi ziyaretiydi.
Suudi koalisyon savcı uçakları Sada vilayetinin çeşitli noktalarında yoğun saldırı gerçekleştirdi. Suudi koalisyon savaş uçakları bugün Yemen'in kuzeyindeki Sada'nın çeşitli noktalarını en ağır şekilde bombaladılar. Habere göre Suudi savaş uçaklarınca Sada'nın Şedda bölgesi çok yoğun şekilde hedef alındı. Saldırılarda birkaç sivilin yaralandığı ifade edildi. Suudi savaş uçakları dün sabah saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'nın çeşitli noktalarını bombalamıştı. Bu arada Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisinin Yemen yetkilileri ve temsilcileri ile görüşmekte olduğu bildirildi.
Ve Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Cuma günü acil bir önlem alınmazsa başta çocuklar olmak üzere milyonlarca Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi. UNICEF'in Twitter hesabından Yemen'deki açlık krizine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Yemen'deki çocuklar gıda eksikliğinden değil ailelerinin yiyecek alacak parası olmadığı için açlıktan kıvranıyor. Acil bir şekilde harekete geçilmezse milyonlar açlığa sürüklenebilir. Yemen beklemeye dayanamaz. Ekonomik çöküşün Yemen'deki insani kriz üzerindeki etkisi küçümsenemez ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 30 Ocak 2022'de yaptığı açıklamada çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen'de açlığın da ülke genelinde yayılmaya başladığına dikkat çekti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Antalya oturumun sonuçsuzluğu ve Türkiye çabaları ile ilgili. Ukrayna'nın Amerika ve Kuzey Atlantik Paktı NATO liderliğindeki batılı hükümetlerin kışkırtmasıyla Rusya ile başlayan savaş, bölge ülkeleri üzerinde derin bir etki yarattı. Hiç şüphesiz NATO'nun aktif üyelerinden biri olan Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan olumsuz yönde en çok etkilenen ülke oldu. Fakat Türkiye'nin NATO üyeliğini ve Batı ile yakınlaşmasına rağmen Doğu ve Asya ülkeleriyle askeri işbirliğine çok istekli olduğu gerçeği de göz ardı edilemez. Amerika, Türkiye'nin bölgesel hareketlerini kontrol etmek için büyük çaba gösterdi. Buna karşılık Erdoğan'ın hükümeti bağımsız gibi görünmeye çalışırken ulusal çıkarları doğrultusunda bağımsız kararlar almaya çalışıyor. Bu konu ise Türkiye'nin Amerika ve NATO arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştiriyor. Fakat görünüşe göre Erdoğan hükümeti kendi taleplerini Batı'ya dayatmak için Rusya ile yakınlaşmaya çalışıyor. Aynı zamanda Amerikan karşıtı söylemleri ve Avrupa hükümetleriyle yaşanan gelişmelere rağmen Türk yetkililer Rusya ile kalıcı olarak yakınlaşmaya isteksiz olduklarını ve hala Batı'ya yakınlaşmak için fırsatlar aradıklarını kanıtladılar. Bu bağlamda Türkiye siyaset uzmanlarından Taha Akyol'un da belirttiği gibi Ukrayna krizi Türkiye ve Rusya arasındaki jeopolitik ihtilafları daha da derinleştirmiştir. Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun Ankara'nın Moskova ile ilişkilerinin stratejik boyutlara ulaştığına dair söylemleri çok yanlış ve dar görüşlüdür. Ancak Ukrayna krizi, korona krizinden sonra Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen ikinci büyük kriz olarak değerlendirilmelidir. Bu kriz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bölge içindeki ve dışındaki inisiyatifi kaybetmesi açısından yaşadığı sorunları daha da ağırlaştırabilir.
Tüm bu gerçeklere dayanarak bu krizin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bölge içinde ve dışındaki inisiyatifi kaybetmesi açısından yaşadığı sorunları daha da ağırlaştırabilir, sürenebilir. Bu arada ve tam da Ankara yetkilileri ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru ve batı ile yakınlaşmak için bir tutum sergilemek ve bir tarafa yakın olmak zorunda kaldığı bir dönemde Ankara yetkilileri bu krize son vermek için ara bulucu olmaya çalışıyorlar. Ankara, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı başında ve sürecinde Kiev yönetiminin tutumunu destekleyerek Batı ülkelerin çeşitli gruplarında ve NATO kapsamında yer almaya çalıştı. Başta Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği çok ciddi görünüyordu. Fakat Zelenski hükümetinin Erdoğan hükümetinden ilk resmi talebi ardından Ankara bu talebe gecikmeyle karşılık verdiler. Hatta verilen yanıt Ukrayna ve Batı yetkilileri için pek de hoş değildi. Bu eylemin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk teklifi bir kez daha tekrarlandı. Ankara yetkilileri uzun zaman önceden beri bu bağlamdaki taleplerini gündeme getirmelerine rağmen karşı taraftan bir yanıt almadılar. Tabii ki bunun sebebi de bellidir. Zira Türkiye iki taraf arasında yanlı bir tavır tutunurken Ukrayna krizini sonlandırmak için arabuluculuk çağrısında bulunan tek ülkedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Ukrayna krizinde rol oynamak için Antalya'da farklı ülke yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları da katıldı. Antalya'daki konferansa Ankara yetkililerinin talimatı ile Rus ve Ukraynalı yetkililerin yanı sıra bazı hükümetlerden yetkililer katıldı. Ancak beklendiği gibi Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Antalya zirvesinin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir ateşkesi ve iki ülke arasındaki savaşın sona ermesine yol açacağını umduğunu belirtmişti.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ukrayna Savaşı'nda yabancı güçlerin varlığının yeni boyutları konusunda. Ukrayna Savaşı'nın devam etmesiyle birlikte bu savaşta yabancı güçlerin varlığı yeni boyutlar kazanmıştır. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgalinde Rus yanlısı gönüllü güçlerin varlığını kolaylaştırmayı kabul etti. Putin, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Donbas halkına gönüllü olarak ve para için değil yardım etmek isteyen varsa onlarla işbirliği yapmaları ve savaş bölgelerine gitmelerinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu toplantıda yaptığı açıklamada Doğu Ukrayna'nın özerk cumhuriyetlerine yardım edecek 16 bin gönüllünün çok büyük bir bölümünün Batı Asya'dan geldiğini duyurdu. Suriye'nin çeşitli şehirlerindeki Rus askeri üsleri Ukrayna'daki savaş için gönüllüler kaydediyor. Rusya Savunma Bakanı Shoigu çoğunluğu Batı Asya'dan 16 bin gönüllünün Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirterek özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz. Son 10 yılda en zor zamanda IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular ifadelerini kullandı. Görünüşe göre Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın lehine savaşması gereken yabancı güçlerin varlığını kolaylaştırmak için Moskova'nın yeni hamlesi, Batı yanlısı Ukrayna hükümetinin yabancı gönüllü askerlerin Ukrayna'yı savunmak için Uluslararası Lejyon'a katılımı teşvik çabalarına direkt bir tepkidir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 27 Şubat'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın internet sitesinde yaptığı bir açıklamada Kiev'in Rusya'ya karşı savaşta kendilerine yardım etmek için uluslararası bir yabancı gönüllü birimi kurmakta olduğunu duyurdu.
Bir sonraki aşamada Ukrayna Devlet Başkanı ülkesini savunmak için yardıma gelmek isteyen yabancılar için geçici vize muafiyeti sisteminin derhal uygulanmasına izin veren bir kararnameyi imzaladı. 2016 yılında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik hizmetine ilişkin kabul edilen düzenlemelere göre yabancı uyruklular askerlik hizmeti için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne görünlü olarak katılma hakkına sahiptir. Kiev, 16 bin kişinin söz konusu uluslararası lejyona katıldığını veya yakın gelecekte katılacağını iddia ediyor. Birkaç gün önce Ukrayna'da savaş için görünlü olan ilk uluslararası birlikler Ukrayna'ya giriş yaptı. Askerlerin çoğunlukla Amerika, Meksika, Hindistan, İsveç ve İngiliz uyruklu olduğu söyleniyor. Bundan önce eski Gürcistan Savunma Bakanı'nın da aralarında olan bir grup Gürcü Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya girdi. Bu arada Batı medyası da psikolojik bir ortam oluşturarak bu sürece yana diğer ülke vatandaşlarını Ukrayna'yı savmak için uluslararası lejyona katılmaya teşvikte önemli rol oynadılar. Söz konusu gönüllü güçlere de yüksek maaş veriliyor. Bu arada Batılılar ve ortakları da bu konuda önemli rol oynuyorlar. Bu bağlamda Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi 4 Mart'ta yaptığı açıklamada Amerika'nın Suriye'deki El Tanf üssünde Ukrayna'ya gönderilmek üzere IŞİD teorisine ettiğini duyurdu. Konu hakkındaki bildiride şöyle yazılıyor. CIA ve Amerika Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı, Batı Asya ve Afrika'da yeni IŞİD birimleri oluşturmaya davet ediyorlar ve NATO istihbarat servisleri ile işbirliği içinde Ukrayna'ya nakledileceklerdir. Amerika'nın planı IŞİD teorisinin Polonya üzerinden Ukrayna'da sabotaj ve terör faaliyetlerine katılmaktır. Şimdi Batı ve müttefiklerinin Ukrayna savaşına katılmak için gönüllü güçler ve tekfirci teoristler gündeme çabalarına karşılık olarak Rusya Cumhurbaşkanı Putin de 16 bin yabancı gönüllünün cephelere katılmalarından kolaylaştırmasını emreden kararı onayladı. Böylece Ukrayna Savaşı iki ülkesi arasındaki savaş durumundan yavaş yavaş çıkarak uluslararası bir boyut kazanmaya başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Amerika Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla bu ülke Rusya'nın petrol ve doğal gazına yaptırım uygulama kararı aldı. Biden'ın bu talimatı Kongre'nin geçtiğimiz salı günü düzenlenen oturumundaki onayının ardından yürürlüğe girdi ve şimdi bu yaptırımlar Amerika'nın Rusya'yı Ukrayna'ya saldırısı yüzünden uyguladığı yeni yaptırım sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Biden, Başkanı Biden önceki günlerde de yaptığı konuşmalarında Ukrayna işgali yaptırımları kapsamında Amerika'nın Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Şimdi biz de Ukrayna kriziyle ilgili yaşanan süreci ve yeni uygulanan bu yaptırımların Rusya üzerinde ne kadar etkisi olacaktır gibi başlıkları ve soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasında patlak veren bu kriz dünya gündemine oturmuş bir vaziyette. Herkes yaşanan yeni gelişmeleri konuyla ilgili konuşuyor. Ve aslında Amerika ve Batı'nın bu arada tutumu çok eleştirildi. Ukrayna'ya gerçek bir anlamda destek vermedikleri için Rusya'ya bıraktılar şeklinde yorumları çok duyduk biz. Şimdi öncelikle bu yaptırımlardan isterseniz başlayalım. Ukrayna krizini çözecek mi sizce bu yaptırımlar?
Ya başta aslında tabii ki savaşın gidişatı aslında açıkçası korkunç bir durumda. Ne yazık ki savaşlar başladığında emperyalist ülkeler mevcut bazı ülkeler üzerinde otorite kurup kışkırtıyor. Ondan sonra da arkasında durmayarak ve orada bulunan sivil insanlar oldukça yerlerinden ediniyorlar. Ciddi bir şekilde bu savaşın adresini çekiyorlar. Başta şunu bunu belirtmek zorundayız. Şimdi daha önce Ukrayna ve devlet başkanı oldukça bir şekilde popüler hale getirip ondan sonra kendilerine çekmeye çalışılması aslında Ukrayna'nın Rusya ile yani NATO ülkeleriyle Rusya'nın arasında bir tampon güç olduğunda ve NATO bunu çok iyi biliyordu, başta Amerika da bunu çok iyi biliyordu ve bunu bir şekilde daha fazla onun üzerine giderek bu sefer Rusya kendi gerekçesini oluşturarak güvenlik kaygılarını dile getirerek ya da güvenlik kaygılarını dile getirerek parantez içerisinde söylüyorum bunu ve bir müdahalede işgal girişiminde bulundu ve bu işgal girişimi devam ediyor. Şimdi Amerika aslında Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı bu durumun böyle olacağını bilseydi, yani Amerika'nın ve NATO'nun arkasında ya da Batı ülkelerin arkasında durmayacağını bilseydi açıkçası Zelenski bu tür girişimlere girilmez. Yani daha doğrusu Putin'le muhabbetini biraz daha diyalog zemini üzerinden çözmeye çalışırdı. Yani işgal durumuna ya da savaş boyutuna getiremezdi. Nitekim Zelenski'nin yani Ukrayna Devlet Başkanı şu anda yapmış olduğu açıklamalar bize bunu gösteriyor ve NATO'ya ve Amerika'ya da çok ciddi bir şekilde eleştirileri artık yüksek sesle söylemeye başladı. Yani hatta şunu da söylüyor, ben bunu bilmiyorum, siz neredeyse beni kandırdınız. Yani bana destek çıkacağınızı, arka çıkacağınızı söylediniz. Ya adeta yalvarırcasına bana uçak verin, şu verin, bu verin oraya getiriyor. Fakat süper güçte şöyle bir durum var. Yani emperyalistler Amerika'nın da yapmış olduğu açıklama çok net. Diyor ki biz Rusya ile sıcak bir savaşa girmek istemiyoruz. Ne yapabiliriz diyor bu konuda. Biz bütün işte Batı ülkeleriyle birlikte, şirketlerle birlikte, yani yatırımcılarla birlikte biz Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağız. Ya şimdi Rusya zaten bu savaşı başlatırken muhtemelen bunları biliyordu ve göz önünde bulundurdu. Yani sıkıntı çekeceğini de biliyor. Fakat bu ne kadar caydırıcı olabilir? Yani Putin bunların hepsini analizini yapabilecek bir güçtedir ayrıca. Yani Amerika bunu da kendisi de çok iyi biliyor. Fakat Amerika silah ya da sıcak bir destek, yani sıcak bir ordusal bir askeri bir destek vermediği için, yani direkt savaşa girmediği için bir şekilde bu uygulamalarla biraz Moskova'yı daha çok sıkıştırmaya çalışır. Ve caydırıcı hale getirmeye çalışır, bir yerde durdurmaya çalışır açıkçası. Yani tamamen işte savaşı bitirir, yani tekrardan Ukrayna'nın içerisinde ya da topraklarından geri çekilebileceğini falan vesaire bu yaptırımlarla olmayacağını Amerika ve Batılı ülkeler de bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi Amerika'nın aslında ya da Batılı ülkelerin her zaman yapmış olduğu bir durum. Yani bir yerde kendi ekonomik gücünü ya da kendilerine bağlı olan şirketleri ya da paranın gücünü biraz ya da dediğiniz gibi doğal petrol meseleleri üzerinden bir takım uygulamalara, yaptırımlara gidilir. Fakat bunlar bugüne kadar hiçbir şekilde sonuç alınmadı. Ki daha orta ölçekteki ülkelerde bile sonuç alınmadığı gibi bir de Rusya üzerinden evet sıkıntıya giriyor Rusya. Yani zaten bir savaşın içerisinde şu anda. Onun için de ekonomik olarak sıkıntıya girer. Fakat bu konuda Rusya daha stratejik davrandığından dolayı açıkçası bu çok fazla Rusya'yı caydırıcı hale getirmeyecektir. Çünkü Putin çok açık ve net taleplerini yerine getirebilecek bir durumu ya da bir hedefe ulaştığında ondan sonra duracağı çok net. Dediğim gibi bu konuda biraz sadece kamuoyu oluşturmak adına bir yaptırım meselesini gündeme getiriyor. Fakat evet, bu yaptırım meselesi bir savaşı durdurabilecek bir güce yetmiyor.
Tahran Radyosu.
Peki. İhsan Bey, sizce bu yaptırımlar Rusya'nın beklenmeyen tepkilerine yol açabilir mi? İster Batılılara karşı olsun veya Amerika fark etmez. Sizce yani Rusya'nın uygulayacağı taktikler bu yaptırımlar karşısında nasıl olacaktır?
Yani özellikle şeydir, yani açıkçası yani Rusya biraz daha Batı'yla bundan sonra mesafeli olacaktır ki nitekim Kremlin açıklamasında, daha doğrusu Moskova sözcüsünün açıklamasında özellikle İngiltere'yi Britanya'yı hedef alarak şey söyledi, bir Britanya'nın yani İngiltere'nin yapmış olduklarını unutmayacağız, bir yere yazacağız. Aynı şekilde Batı için de söylendi falan. Bundan sonra eskisi gibi artık ilişkilerde bir takım diyaloglar falan gelişmeyecektir. Daha çok mesafeli bir durum yaşanacaktır. Bir de şeydir, artık Rusya çok açık ve net söyledi. Yani ben süper gücüm. Ben süper güç daha eski dönemlere tekrar geri dönmek istiyorum. İki kutuplu sürece geri dönmek istiyorum. Siz bana saygı duymak zorundasınız. Yani siz bana saygı duyacaksınız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Ve net bir tavır içerisine geliyor. Yani Rusya bunu net söyledi. Ha bunun gidişatı ya da olumlu, pozitif, negatif şu anda söylemek çok imkansız. Zaman bunu belirleyecek. Fakat dediğim gibi bu yaptırımlar konusunda da Rusya muhtemelen bunları hepsini hemen göz önünde bulundurdu. Yani belki biraz daha abartılı fazla yaşanmaya başladı. Dikkat ederseniz Dostoyevski bile yani kitapları, şunları bunları bile yasaklandı. Yani o edebiyatla bile uğraşılmaya başladı. Yani bunlar açıkçası bunlar şey değil. Yani dediğim gibi yani bunları hepsini Moskova hesapladı. Evet, belki ölçü biraz daha fazla oldu. Belki biraz daha fazla yaptırım gücü gelişmeye başladı. Yani belki bu kadar devasa uluslararası boyutta bütün ülkelerin birleşerek ona karşı bir şey uygulaması konusunda belki bunları beklemiyordu. Fakat yaptırımların olabileceği, belli sıkıntıların yaşayabileceği ve bu sıkıntılara karşılık da bir takım önlemler aldığını en azından oradaki görüştüğüm kaynaklar ve gazeteciler falan bunu söylüyor. Yani özellikle Moskova Putin savaş saldırıyor öncesinde, harekat öncesinde yapmış olduğu toplantı ve görüşmelerde bunları hepsini birkaç yıllık, bir iki yıllık bir hesap yaptığını, hatta beş yıllık bir hesap üzerinden bile gidildiğini söyleniyor ve bu dediğim gibi yani evet sıkıntıya girilecek, fakat böyle tamamen böyle çok fazla Batı'nın yaptırımları onu tamamen böyle caydırabilecek devasa bir duruma gelmesi imkansız.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinlediniz. Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili bugün sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevançi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na yazdığı mektupta Korsan İsrail'in Suriye'de İran'ın iki askeri müsteşarını şehit etmesini cinayet ve terör eylemi niteleyerek uyarıda bulunması, İslami Şura Meclisi Milletvekili Hüccetül İslam Fellahi'nin Amerika'nın İran'a ait iki petrol tankerine el koyduğu haberine gösterdiği tepkide, haberi Amerika'nın Viyana müzakerelerinde taviz koparma çabası olarak değerlendirmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Birleşmiş Milletler'in saldırganları Yemen kuşatmasını tamamen kaldırmaya zorlamaktan sorumlu olduğunu ifade etti. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşad, Yemen İnsani İşler ve Uluslararası İşbirliği Yüksek İdari ve Koordinasyon Konseyi Genel Sekreteri İbrahim El-Hamli ile bir araya geldi. İki taraf, Amerika'nın uyguladığı kuşatmanın Yemen halkı üzerindeki yıkıcı etkilerini de görüştü. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Haber kaynakları ayrıca Perşembe sabahı Suudi Koalisyonu savaş uçaklarının Yemen'deki alanları bombaladığını bildirdi. Suudi Koalisyonu ait savaş uçaklarının Hecce vilayetindeki Harz ve Abes şehirlerini 14 kez bombaladığı kaydedildi. Son günlerde Suudi Koalisyonu hava saldırılarının Yemen'in Hecce'linde devam ettiği ifade edildi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn halkının Siyonist rejim yetkililerinin bu ülkeye ziyaret etmelerini protesto etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te Filistinlere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Nuceva Hareketi resmi sözcüsü, Amerikan terörist birliklerinin Irak'taki eylemlerini eleştirerek, Washington milletleri boyunduru altına almaya ve onların egemenliğini ihlal etmeye devam ediyor, dedi. Irak Nuceva İslami Direniş Hareketi sözcüsü Nasır Eşşimari, Amerikan terörist birliklerinin Bağdat'taki eylemlerini eleştirerek şunları söyledi. Amerika'nın savaş mermileriyle Bağdat'ın merkezindeki tatbikatları Irak egemenliğinin açık bir ihlalidir. Sivilleri ve onların varlıklarını hedef almak insanlığı tehdit eden davranışlar doğrultusundadır. Amerika'nın saldırılarıyla mücadele edilmeli ve her ne şekilde olursa olsun Amerikalılar Irak'tan sınır dışı edilmelidir. Bu açıklamalar Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğinde sirenlerin çalındığı ve Büyükelçiliğe yakın bölge sakinlerinin korkmasına neden olan SİRAM savunma sisteminin test edildiğinin açıklanmasının üzerine geldi. Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde Amerikan Büyükelçiliği güvenlik tatbikatlarının bir parçası olarak genellikle savunma sistemlerini ve alarmları aktif hale getiriyor ve bu Büyükelçiliğin yakınında bulunan konut sakinlerinin korkmasına neden oluyor. Bu durum Irak'taki çeşitli parti ve gruplarında itirazlarına neden oldu.
Hemşeri gazetesinde İran'ın ticari ilişkilerine dair İran Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. Fatımi Emin, hükümetin gelecek yıl için %8'lik bir ekonomik büyüme elde etmeyi amaçladığını ifade ederek %8 büyüme kapasitesine sahibiz. 2022'de %8 büyüme gerçekleşirse 2018 ve 2019 yıllarındaki üretime ulaşmış olacağız. Dolayısıyla mevcut kapasiteler üretim seviyesini 2 yıl öncesine döndürmek için yeterlidir. Bu kapasiteleri ve yatırımları harekete geçirmeliyiz dedi. Bakan Fatımi Emin, İran'ın ihracat rakamlarına ilişkin bu yıl ihracat rakamları 20 Şubat tarihine kadar 45 milyar dolara ulaştı. İran'ın petrol harici ihracat rakamları geçen sene 35 milyar dolardı açıklamasını yaptı. Ticari ilişkileri geliştirmek için son 7 ayda 7 ülkeyle görüşmeler yapıldığını belirten Fatımi Emin, yapılan görüşmeler sürecinde bu ülkeler İran ile ticari ilişkileri iki katına çıkarmak istediğine vurgu yaptı diye konuştu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Ordu günü kutlamaları,
İslami Kalabalığı rehberinin Hubregan Meclisi üyeleriyle görüşmesi,
devrim muhafızlarının iki yeni yeraltı İHA ve füze üssünü tanıtması,
İslami mezheplere yakınlaştırma kurumunun Pakistan camisinin saldırıyı kınaması,
Seyyid İbrahim Reis'in Ukrayna ile ilgili açıklamaları,
İran'ın Nur 2 uydusunun uzaya yerleşmesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın Viyana müzakerelerdeki mola ile ilgili açıklamaları,
İran dış ticaret hacminin artması,
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi 10 Mart Perşembe sabahı Rehberlik Bilgiler Meclisi 5. dönem 9. oturumun ardından uzmanlar meclisi üyelerine kabul ettiği görüşmede düşmana bahane vermemek için bölgesel varlıktan veya nükleer alanda bilimsel ilerlemeden vazgeçme önerilerinin ulusal güce darbe olduğunu belirterek bölgesel varlık bize derin stratejik ve daha fazla ulusal güç kazandırıyor. Neden ondan vazgeçelim? Nükleer bilimsel ilerleme ülkenin yakın gelecekteki ihtiyaçları ile ilgilidir ve eğer ondan vazgeçersek birkaç yıl sonra kime ve nereye ihtiyaç elimizi uzatabiliriz buyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliği İslam İnkılabı rehberinin son yıllarda üzerinde defalarca durduğu bir konudur.
Stratejik derinlik kavramı birçok açıdan değerlendirilebilir. Güvenliğin sağlanması ve tehditlerin giderilmesi stratejik derinliğin sonuçlarından biridir. Ve doğal olarak komşuları arasında nüfus sahibi olan bir ülke daha az tehdit edilir ve güvenliğini sağlamak için daha az masrafa katlanır.
Bir ülkenin kabiliyetlerinin artırılması stratejik derinliğin diğer sonucudur ve her ülkenin karar alması için bir dayanaktır. Bu yüzden İslam Cumhuriyeti nizamı bölgede dostları ve arkadaşlarını güçlendirmekle görevli bilir. Zira bu konu hem bölgede istikrarın sağlanması ve hem de hedeflere tefrika oluşturmak ve Müslüman ülkelerde güvensizlik oluşturmak olan yabancılara müdahalelerini engellemekte önemli bir etken sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti nizamı kuruluşundan itibaren İslami talime dayanarak bilimsel ilerlemeler, savunma yetenekleri ve Amerika liderliğindeki düşmanlarına karşı direnişi İslam ülkeleri dahil olmak üzere bölgedeki etkilerini artırmıştır. Bu da İran'ın büyüyen gücünü zayıflatmak ve azaltmak amacıyla bu ülkeye yönelik düşmanlık ve baskının devam etmesinin temel nedenlerinden biridir.
İslam İnkılabı rehberi bu konuşmasında İran'ın nükleer enerjinin barışçıl alanlardaki bilimsel ilerlemelerini işaretle, bunun ülkenin önemli ihtiyaçlarını karşılamak için zaruri olduğunu belirtti. İran'ın barışçıl nükleer programı ve çalışmaları, düşmanın son yıllarda ve İran'ın bölgesel ve ulusal gücün artmasını engellemek hedefiyle, medya savaşının yanı sıra ekonomik yaptırımlar uygulamak için tüm güçlerini kullandılar.
İran takviminde Devrim Muhafızları Günü'nün yaklaştığı bir sırada Devrim Muhafızları Komutanı'nın katılımıyla Devrim Muhafızları Hava Uzay Yeraltı Üsleri tanıtıldı. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla 2 Yeraltı İHA ve Füze Kenti tanıtıldı ve operasyonel aşamaya geldi.
Buna göre yüksek rakımlı dağların göbeğindeki tünellerde bulunan bu üsler, yerden yere gelişmiş füze sistemleri ve düşmanın savunma sistemleri ve radar ağlarına sızabilen taarruz İHA'ları barındırıyor.
Devrim Muhafızları Hava Uzay Gücü ilk kez yeraltı İHA üssünü tanıtmaktadır. 2000 kilometrelik menzile sahip olan İHA'lar, iki namlulu füze rampaları, çoklu İHA fırlatma rampaları son Büyük Peygamber tatbikatında tanıtılmış ve İran'ın her türlü tehdit karşısında ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermiştir.
Tahran Radyosu.
Uluslararası İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu 6 Mart Pazar günü Pakistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak aşırılıkçı ve tekfirci fikirlerin ancak kan dökülmesini, güvensizliğe ve masum insanlar öldürülmesine yol açabileceğini belirtti.
Açıklamada hangi isim ve niyetle olursa olsun terör eylemleri cehalet ve İslam peygamberinin gelenek ve görgülerinden sapmanın, İslam ve İslami haysiyeti zedelemenin, düşmanların arzularının yerine getirmesi ve yanlış anlamaların ve aşırılığın bir sonucu olduğu belirtildi. Pakistan'ın Peshawar kentinde bir Şii camisinin cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısında en az 63 kişi şehit düştü, 200 kişi de yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ukrayna halkının Amerika'nın şeytani siyasetlerine kurban gittiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa karşı olduğunu, savaşın ne kadar erken biterse milletlerin yararına olacağı vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi geçen hafta pazar günü kabine toplantısında bölgesel meselelere ve Ukrayna'daki krize atıfta bulunarak şunları söyledi. Ukrayna halkı, Afganistan, Yemen, Irak halkı gibi Amerika'nın şeytani politikalarının kurbanı olmuştur.
Reisi şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı rehberinin belirttiği gibi kesinlikle savaşa karşıdır. Ve savaşın daha erken bittiği her gün bölge milletleri ve ülkenin çıkarınadır. Savaş durdurulursa kişilerin yaşadığı tehlikeler, yaralanmalar ve sorunları da azalır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında da şunları kaydetti. Dışişleri Bakanlığı ve müzakereci heyet, çabalarıyla müzakereleri takip ediyor. Ancak hükümetimiz hiçbir adımı müzakerelere ve kapsamlı ortak eylem planına endekslememiştir.
COEP'in İran'ın dış politikasının tamamını yansıtmadığını ancak bu alanda bir sorun olarak görüldüğünü söyleyen Ayetullah Reisi, hükümetin son 6 aydaki başarısının anahtarı dış politika ve dış politika ile ilgili konularda dahil olmak üzere tüm konuları ele almak olmuştur. Bankacılık sistemi ve petrol gibi meseleler güçlü bir şekilde takip edildi ve hiçbiri anlaşmaya ve müzakerelere endekslenmedi.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri İran'ın askeri uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri 3 aşamalı Kasıt uydu taşıyıcı füze ile İran'ın Semnan ilinde Şahru Çölü'nde bulunan üstten Nur 2 uydusunu yer kürenin 500 kilometre yörüngesine fırlattı.
Ölçme ve keşif misyonu taşıyan Nur 2 uydusu saniyede 7,6 km hıza sahip olup fırlatıldığı andan 480 saniye sonra yer kürenin 500 kilometrelik yörüngesine ulaştı. Devrim muhafızları 21 ay önce Nur 1 uydusunu fırlatmıştı. Bu uydunun bir yıl faaliyet göstereceği tahminlerine rağmen hala faaliyetlerine devam etmekte ve bilgilerini aktarmaktadır.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Viyana müzakerelerine ara verildiğinin duyurulmasının kalan sorunların çözümünün ve nihai bir dönüşün önünü açacağını söyledi. Said Hatipzade Viyana müzakerelerinin kesintiye uğradığının duyurulmasına tepki olarak Cuma günü Twitter'de şunları yazdı. Diyaloglarda başarıya ulaşmak tüm tarafların odak noktasına yer almakta. Ve hiçbir yabancı faktör kolektif bir anlaşmaya doğru gösterilen ortak iradeyi etkileyemez dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerine dair açıklamada bulundu.
Cuma günü ise Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerine dair açıklamada bulunmuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerine dair açıklamada bulundu.
Borrell dış faktörler nedeniyle Viyana görüşmelerine ara verilmesi gerekiyor dedi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Borrell, nihai bir metnin masada hazır olduğunu ifade ederek, koordinatör olarak mevcut durumun üstesinden gelmek ve anlaşmayı kapatmak için ekibimle birlikte tüm nükleer anlaşma katılımcıları ve Amerika ile temas halinde olmaya devam edeceğim ifadelerine kullandı. Borrell nihai metnin hazır olduğunu iddia ederken İran müzakere ekibine yakın bir kaynak nihai metnin kesinleşmediğini ve en az 3 konunun masada kaldığını ifade etmişti.
İran Ekonomik Büyüme İstatistik Merkezi 2021 sonuna kadar uzanan 9 aylık süre içerisinde petrol dışı ekonomik büyümenin 3.8, petrol dahil ekonomik büyümenin %5.1 olduğunu açıkladı.
İran İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre petrol dahil gayri safi yurt içi hasıla %5.1 ve petrol hariç gayri safi yurt içi hasıla %3.8 kadar 9 aylık süre içerisinde büyüdü.
Bu sonuçlar 2021'in son 9 ayı içerisinde tarım faaliyetlerinin -3.9, sanayi ve madencilik faaliyetlerinin +7.1, hizmetlerin +5.1 kadar değişiklik yaşadığını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli programımızın sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsve.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilim.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin Ukrayna krizine yönelik tepkileri ve tutumları,
Karabağ'da doğalgazın kesilmesi ve gerginliklerin devam etmesi
ve Ali Şamhani'nin Özbekistan ziyareti.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri önemli ve etkili olaylarla karşı karşıya kalmaya devam etti. Bu arada Ukrayna'nın Rusya ile savaşı tüm eski Doğu bloku cumhuriyetlerini etkiledi. Rusya'yı etkileyen herhangi bir olayın başta Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Kafkasya olmak üzere eski Doğu bloku ülkelerini olumsuz etkileyebileceğinden şüphe yoktur.
Ancak Orta Asya Cumhuriyetleri Ukrayna'nın Rusya ile savaşına ilk tepkide tarafsız bir duruş sergilediler. Bu bağlamda Orta Asya ve bölgedeki bazı ülkeler bile Ukrayna'daki savaşa asker göndermekten çekindiklerine dair açıklamalarda bulundu. Bu arada son zamanlarda yurtta geniş çaplı halk protestoları ile karşılaşan ve Rusya'nın yardımı ile kurtarılan Kazak hükümeti bile Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın çakalları doğrultusuna tavır almayı reddetti. Diğer Orta Asya Cumhuriyetleri tarafsız bir duruş sergilediler.
Ocak ayında Kazakistan'da meydana gelen olaylar sırasında Nur Sultan'ın hükümet yetkilileri çıkan olaylarda yabancıların rolünü çok etkili ve müdahaleci olarak değerlendirdi. Ancak başlangıçta Rusya'ya karşı çıkan Kazak hükümet yetkilileri sonunda tarafsız bir tavır aldı.
Tahran Radyosu.
Bu arada Amerika ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün Rusya'ya karşı sinsi ve yayılmacı komplo ve planlarına Ukraynalı liderlerden önce aldıran Gürcistan, Tiflis'in Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız duruşunu vurguladı. Tiflis hükümetinin bu duruşu Gürcü yetkililerin artık batı ipiyle Rus kuyusuna yakalanmaya istekli olmadığını gösteriyor.
Ukraynalı liderlerin yakında Gürcü yetkililerle aynı sonuca varacaklarına şüphe yok. Özellikle Amerika ve NATO, Rusya'yı komşularıyla tehdit eden askeri meselelerde çok çalışıyor ve bu da bu ülkeler için ciddi soruna dönüşüyor. Bu Rusya sınırlarına yakınlaşma, batılı hükümetlerin Rusya'nın kitle imha silahlarını daha doğru bir şekilde değerlendirmesini ve Rusya'nın komşularıyla yaptığı harcamaları arttırmasına yardımcı olacaktır.
Ancak Rusya'ya komşu ülkelerin tutumlarının devamında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, Bakü ve Erivan hükümetlerine bağlı medyanın yaptığı propagandaların aksine Rus hükümetinin çıkarları doğrultusunda tavır almıştır. Nitekim Ermeni hükümeti Avrupa Konseyi toplantısında Rusya aleyhine oy kullanmayı reddetmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti uygulamada baş ağrısına neden olmak istemediğini göstermiş ve Bakü medyasının tutumlarının aksine aktif tarafsız bir duruş desteklemiştir. Aslında Bakü ve Erivan liderlerinin benzer duruşu her iki ülke yetkililerinin de özel durumun farkında olduklarını ve Rusya'nın olası öfkesinden endişe duyduklarını gösteriyor. Bu arada Bakü ve Erivan'daki hükümet yanlısı medya, Batı'nın çıkarları doğrultusunda Rus karşıtı yazılar yayılıyor ve Rusya'ya karşı savaşı körüklemeye çalışıyor.
Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ukrayna gibi Batı yanlısı Guam Birliği'nin üyeleri olduğunu ve uzun yıllar Rusya'ya karşı yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söylemeye gerek yok. Aslında Guam, Batılı hükümetlerin bölgesel hükümetleri Rusya'ya en düşük maliyetle karşı çıkmaları için eğitti bir Rus karşıtı birlik olarak kabul ediliyor.
Ukrayna dışında bölge ülkeleri çeşitli konularda sorunlar yaşamaktadırlar. Örneğin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gaz kesintisi nedeniyle Dağlık Karabağ bölgesindeki gergin durumu anlattı. 7 Mart günü gaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle Ermenistan'dan Dağlık Karabağ bölgesine gaz arzı kesildi. Dağlık Karabağ bölgesine giden Ermeni doğalgaz boru hattının hasar gören kısmı Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun kontrolünde.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Mart Perşembe günü Erivan'da bir hükümet toplantısında şunları söyledi. Dağlık Karabağ bölgesindeki durum son zamanlarda gerginleşti ve doğalgaz kesintisi durumu daha da kötüleştirdi. Nikol Paşinyan ayrıca şunları kaydetti. Ermenistan'dan Dağlık Karabağ gaz arzının kesilmesi bu gerçeği doğrulamaktadır. Ancak Erivan durumu inceliyor ve uluslararası çevrelerin yardımıyla Dağlık Karabağ bölgesindeki sorunları çözmeye çalışıyor.
Aynı zamanda Ermenistan Başbakanı yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlu Rus barış gücü temsilcileri ve Güvenlik Konseyi personeli ve Karabağ Gaz Şirketi uzmanları tarafından müzakereler yürütüyorlar dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Amiral Ali Şemhani, 9 Mart günü Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette güvenlik işleri bağlamında İran-Özbekistan Ortak Komisyonu'nun kurulması kararlaştırıldı.
Bölgede iki yapıcı ülke olan İran-Özbekistan işbirliği ve ilişkilerinin geliştirilmesi, bölge ülkeleri ve dünya için büyük önem taşımaktadır. Tahran ve Taşkent arasındaki işbirliği her iki ülkenin de Nevruz medeniyeti alanında olduğu bir durumda genişlemekte ve bu durum kültürel işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra iki ülke hükümetlerinin ve milletlerinin birliğini daha da güçlendirerek sağlamlaştıracaktır. Her halükarda Tahran ve Taşkent arasındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirilmesi için gerekli koşulların varlığı, İran ve Özbekistan halkları için her türlü ikili işbirliğini önemli kılmaktadır.
Nevruz medeniyeti havzasında yer alan her iki ülkenin halkları için Tahran ve Taşkent arasındaki işbirliğin önemine ilaveten, bundan önce her iki ülke yetkililerinden özellikle ekonomik ve ticari alanda ikili işbirliğini genişletmeye kararlı olduklarını söylemek gerekir.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü Başkanı ve tanınmış bir Özbek uzmanı olan Eldar Arifov, ikili ilişkilerle ilgili olarak bir röportajda şunları söyledi. İran-Özbekistan ikili ilişkileri karşılıklı saygı ilkesine dayanmaktadır ve iki ülkenin çıkarlarını dikkate almaktadır. Aynı zamanda İran ve Özbekistan halklarının birçok ortak noktaları vardır ve iki taraf da bu ortaklıklara güvenebilir. İstenen miktarda bu ortaklıklar güçlendirilebilir.
İran ve Özbekistan son yıllarda yol yapımı ve hafif sanayi alanında yapıcı işbirliğine yöneldi ve son anlaşmaların imzalamasıyla birlikte Tahran ve Taşkent yetkililerinin ticaret sektöründe ikili işbirliğini genişletmeye çalıştıkları görülüyor. Bu bağlamda ve Tahran-Taşkent yetkililerini karşılıklı ekonomik ve güvenlik işbirliğini daha da genişletmeye teşvik etmek için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Özbekistan'da iki ülke arasında önemli bir belge imzaladı.
Amiral Ali Şemhani'nin Taşkent ziyareti, Özbekistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Muhammedov'un resmi daveti üzerine gündeme alındı. Bu ziyaret geçtiğimiz yıl birkaç Özbek iş heyetinin Tahran'a yaptığı ziyarette ve ikili işbirliği belgelerin imzalanmasına karşılık olarak telakki edilebilir. Ancak 9 Mart çarşamba sabahı Amiral Ali Şemhani'nin Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülkeden yetkililer İran-Özbekistan Ortak Güvenlik Komisyonu'nun kurulmasını düzenleyen bir belgeyi imzaladılar.
Bu önemli ve değerli belge Taşkent'te İran ve Özbekistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreterleri tarafından imzalandı. Bu belge terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi diğer organize suçlarla mücadelede Tahran ve Taşkent arasındaki ortak işbirliğinin çerçevesini özetlemekte ve bu tehlikeli meselelerle mücadele etmek için istenilen çerçeveyi sunmaktadır.
Ali Şemhani Taşkent'te yaptığı görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da hızlanmasını umduğunu dile getirdi ve şöyle dedi. Neyse ki Cumhurbaşkanlığının iradesiyle Tahran ve Taşkent arasındaki ekonomik işbirliği %70 oranında arttı. İki ülkenin hedeflerine ulaşması için bu sürecin devam etmesi gerekiyor.
Daha önce İranlı ve Özbek yetkililer ikili ticaretin değerinin 1 milyar dolara çıkarılması konusunda yapıcı yorumlarda bulunmuştu. Mevcut istatistiklere göre İran ile Özbekistan arasındaki ticaretin değeri 2020'de 158 milyon dolardan geçerek yılda 407 milyon dolara yükseldi. Bu rakam Tahran ve Taşkent arasındaki ticaret hacminde kademeli bir artışa işaret ediyor. İki ülkenin Batı Asya ve Orta Asya'da stratejik konumu göz önüne alındığında Tahran ve Taşkent demir yolu ağları ve ulaşım politikalarını çeşitlendirerek ve komşuları ile iyi işbirliği yaparak ikili işbirliği hedeflerine ulaşabilirler.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce farsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.